Ayrım 49 sayfa 255. Ancak Alevi inanç ve felsefesine uygun, yani Ali soyluların yönettiği ve yüzyıla yakın yaşamış olan ilk uygulama bir Hazar Zeydi Alevi Devleti olmuştu. 864 ile 930'lar arasında İslam tarihi içinde yerini almış olan Daylam ya da Deylem bölgesinden Tabaristan ve Kuzey Horasan'ı, yani Hazar Denizi'nin batı ve güney kesimlerini kapsayan bu devletin, dipnot 326, İsmail Kaygısız, Alevilik inanç, kültür, siyaset tarihi ve uluları. 1. İstanbul 1995, sayfa 75-88. Anıları silinmiş değildi. Üstelik son Zeydi imamının yaşadığı Alamut Kalesi'ni 1090'da ele geçiren Büyük İsmail'i dayısı, baba Seyyidina Hasan Sabbah tarafından kurulmuş ve Alamut Nizari Devleti de aynı bölgelerde 1256'ya kadar yaşamış son heterodoks İslam, parantez içerisinde Alevi inançlı bir devletti. Kızılbaş Türkmen beylerinin Küçük Şah İsmail'i kaçırarak yıllarca saklayıp eğittikleri Gilan, Lahican, her iki devlet geleneğinin anılarının hala canlı yaşadığı Daylam ülkesi içindedir. Kaldı ki kendilerinin geldiği Anadolu'da Alevilerinin yerleşim bölgelerinde de İmam Zeynelabidin oğlu Zeyd soyundan gelenler yaşamakta Seyyid olarak saygı görüyorlardı. B. nokta S. nokta Amoretti, Alevi Bektaşilik ve Ehli Hakk'ın değişik söyleminden başka bir şey olmadığını yazdığı, Kızılbaşlık konusundaki geniş açıklamaları arasındaki birkaç cümle içinde iki önemli tanımlama bulunuyor. Kızılbaşlık bir halk dinsel inancı olarak başkaldırıcı ve örtülü komünistik doğasıyla Anadolu'dan İran'a geçmiştir. Bu dinsel inanç tipinde merkezi figür, tanrısal sırların hazinesi ve dünyasal otoritenin sahibi sıfatıyla Ali'dir. Ancak Sufi fikirleri kadar Zeydi sosyopolitik deneyimlerini andıran bu toplumsal örgütlenme, görmüş olduğumuz gibi 15. yüzyıldan sonra 12 imamcı Şiilikle doldurulmuştur. Dipnot 327. B. nokta S. nokta Amoretti, Preservative Religious Topography, The Cambridge History of Iran, Volume 5, Volume 6, sayfa 632-634. Ayrıca Mujan Momen'in gerçekte Safeviler 12 imamcı Şii olduklarını ileri sürerken bir Zeydi imamcılığı biçimi temelinde iktidar eğilimi, parantez içerisinde Claiming Power on the Basis a Zaydi Style Imamate, ortaya koyuyorlardı sözlerini. Rağmen biz diyoruz ki Zeydi Alevi devlet geleneğiyle birlikte belki biraz daha fazla Alamut Nizari İsmaili yönetim geleneği temelinde iktidar eğilimi göstermişlerdi. Ayrıca M. nokta Momen bu sözlerinin arkasından neden Şah İsmail'in dinsizlik eğilimine, parantez içerisinde Kızılbaşlığı dinsizlik olarak niteliyor bu İranlı araştırmacı, bir protesto yükselmediği sorusunu sorup açıklamasını şöyle sürdürüyor. Bu eğilime ulema tarafından yanıt verilememesindeki neden, bu sıralarda tanınmış İran kökenli 12 imamcı ulemanın yeterli sayıda bulunmayışıdır. Kum, Nişabur, Tuz, Kaşan ve Re gibi İran'daki eski Şii din bilimi merkezleri artık önemini yitirmiş ve pek az alim yetiştiriyor ve hiçbiri de ehliyetli değildi. Zaten İsmail'in kendi Kızılbaş güçleri arasında da 12 imamcı Şiilik hakkında derin bir bilgisizlik olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki Tebriz alınıp 12 imamcı Şiilik devlet dini olarak ilan edildiği zaman İsmail'in ordusunda 12 imamcı Şiilik üzerine tek bir kitap bile yoktu. Tebrizli bir kadının kitaplığında bulunmuş olan Allama el-Hilli tarafından yazılmış bir kitabın kopyası yeni devlet dini üzerinde yol gösterici olmuştu. Dipnot 328. Moja Momen, An Introduction to Shiiz Islam, sayfa 108. Şah İsmail'i tahta geçirmiş olan Safevi Kızılbaş ihtilalinin dede beylerinin zaten İran'daki Ortodoks Şii ve Şii uleması ile inanç bağları yoktu. Anadolu'da batıni babayilikle birlikte yerli Anadolu halklarının inançlarından ödünç alınan bazı öğelerle birleştirilmiş tasavvufi bir sinkretizm içindeki Hacı Bektaş ilkelerine bağlıydılar. Gerek Babayiler'de ve gerekse uzantısı olan Hacı Bektaş ve çevresinde 12 imamcılığı göremiyoruz. Zikredilen Muhammed Ali ve Ehli Beyt kutsal adlarına, parantez içerisinde nomina sacra ve tutulan Muharrem orucuna rağmen 12 imamların tek tek anıldığını gösteren kanıtlar yoktur. 12 imamlar, parantez içerisinde Farsça Düvezdehi İmam, 14. yüzyılın sonlarında Seyyid İmamettin Nesimi, parantez içerisinde Ö.1404 ile Alevi Bektaşi edebiyatına girmiş ve Anadolu Aleviliği inancına kökleşmiştir. 15. 16. ve daha sonraki Alevi Bektaşi ozanlarının hepsi de bir şiir türü olan ve 12 imamların adlarının geçtiği Duvazimamlar yazmışlar. Duvaz imamlar o zamandan beri camilerde özel yerini almıştır. 940 yıllarında Zeyd-i Aleviliğinin Orta Asya'da Kürtlerin arasında yaygın olduğunu Abu Dulaf'ın seyahatnamesinde anlattıklarından biliyoruz. Anadolu'ya gelen Türkmenlerin Zeydi ve İsmail Ögelerinin bileşkesi bir Alevilik inancında oldukları söylenebilir. Ayrıca zaten Anadolu'da Malatya, Arguvan, Dersim yöresinde 8. yüzyılın sonlarından itibaren İmam Zeynelabidin oğlu Zeyd'in torunları yaşamaktaydı. Zeyd'den inen Ali Soylu ve Fatımi İsmail dayıları listesinde adı geçeceğini saptadığımız Seyyid Ebul Vefa'nın parantez içerisinde Ö.1017 kurduğu yolun Irak, Suriye, Anadolu ve Daylam çok yandaşlarının olduğunu biliyoruz. Hünkar Hacı Bektaş'ın da bağlandığı Baba İlyas, parantez içerisinde Ö.1240 ve onun piri Dede Kark'ın da Vefaiye yolundandı. Silsilenamelere bakılırsa Ebul Vefa'nın 7. ve 8. kuşaktan torunları Seyyid Salih ve oğlu Seyyid İmam 13. yüzyılda yaşamıştır. Geniş ve etkili bir Alevilik inanç alanı oluşturmuşlardı. Bugün Anadolu'daki en eski Seyyid ocakları ve Zeyd soyundan gelenler Arguvan, Erzincan, Tunceli ve Isparta Ulugbey'de bulunmaktadırlar. Şah İsmail ile Anadolu Kızılbaşlarının siyaset farklılaşması sayfa 257. İsmail Safevi gerçekten ağır bir askeri disiplin altında bir şeyhten çok bir yönetici yani şah olarak yetiştirilmişti Ehli İhtisas Kurulu tarafından. Çevresini kuşatmış, Kızılbaş güçlerinin arasında kazandığı egosuyla parantez içerisinde benlik, bencillik gözünü çok yükseklere dikmişti. Daha 20 yaşına gelmeden yazdığı bir şiirinde görüldüğü gibi amacı Aral Gölü'ne dökülen Ceyhun Irmağı'ndan su içmek, Bağdat'ta hurma yemekti. Dicle Nehri boydan boya vatanında aksın istiyordu. Tam orta yerdeki Tebriz kentini kendine başkent seçmişti. Çünkü büyük bir imparatorluk peşindeydi. Çün Hüsün ileyim Şeyhi Horasan, hem Hüsrevi Tebriz tahtı İran, mülkümde gerektir Ab-ı Ceyhun, sür ab gerek kim ola demgün. Bagdat mihi menim lebim semir, ahsın vatanımda şad Bagdat. 1502'de Tebriz'i ele geçirip Kızılbaş Safevi Devleti'ni kuran Kızılbaş Türkmen askeri aristokrasisi ile İranlı toprak feodalleri ve kentleşmiş parantez içerisinde yönetici aristokratik aileler karşı karşıya gelmişlerdi. Bilindiği gibi savaşarak bir imparatorluk oluşturan Kızılbaş kitle Anadolu'dan gelen Rumlu, Şamlı, Dulkadırlı, Ustaçlı, Tekelü ve benzeri Türk-Türkmen unsurlardı. Çoğunluk yerli unsur ise İranlıydı. Devlet içindeki Türk ve Pers elemanlar arasında karşılıklı kuşku ve rekabet kaçınılmaz bir biçimde Safevi yönetiminde etnik çizgi boyunca hizipleşme yarattı. H.R.Roemer, Türk ve İranlıların diyor, sadece dil ve gelenekleri farklı değil, aynı zamanda kültür ve kökenleri de farklıydı. Türk unsurunu çoğunluğu göçebe çoban ve savaşçılar olan Türkmenler oluşturuyor. İranlı unsur ise eski yerleşik köylü ve kentte tüccar ve zanaatkarlar sınıfları kapsıyordu. İki grup İsmail'in kişiliğinde kaynaşmıştı. İsmail'in kaderini bunlardan birine bağlayıp bağlamayacağı hemen ortaya konulamadı. Eğer öyle olsaydı birini seçmiş olacaktı. Dipnot 329. H.R.Roemer, AGY sayfa 227. Şah İsmail'in başlangıçta Türk unsurun dışında bir seçeneği olması zaten olası değildi. Kızılbaş ihtilalinin son halkasında yaratılmış bir Ali Soylu hanedan mensubuydu. Önderliği ve Kızılbaş Türkmen boylarını birleştiriciliği, Ali'nin Şah İsmail donunda ortaya çıktığı inanç siyasetine dayanıyordu. Tercih edilendi, seçen durumunda değildi. Kızılbaş Devleti'nin temelini 1494'te Türkmen kabilelerinin inançsal ve dünyasal önderliğini kişiliğinde toplayan Dede Beylerin oluşturduğu askeri aristokrasisi, Ehli İhtisas örgütlenmesiyle lahik kanda atmıştı. Bu örgütlenmeyle atılan çekirdek, 10-12 yıllık olağanüstü bir propaganda ve silahlı mücadele sonunda Tebriz'de fidana dönüşmüştü. Çekirdeği Kızılbaş kandayıyla sulanıp büyüyen bu devlet ağacı meyve vermeye başladığında İranlı unsur bir anlamda biz de varız ve burası bizim ülkemizdir diyerek ortaya çıkmış. Oysa ehli hakçı Kürtler dışında Sünni Türkler, Gürcüler ve Ermeniler kadar uzak ve düşman konumundaki İranlı unsurun devletin kuruluşuna hiçbir katkısı olmamıştı. Ne var ki onlar ülkelerindeki yabancı unsurların kurmuş olduğu devletten pay almasını her zaman bilmiştir. İçine girip diliyle ve kültürüyle dış unsurları kendi kendilerine yabancılaştırmış, çok kere yok etmiş, İranlılaştırmıştır. İran'da kurulan yabancı ve elbette ki işgalci etnik unsurların kurduğu devletlerin yüksek yönetim kadrolarında İranlı feodal aristokrat aileler işbirlikçi olarak yer almış ve egemenliklerini birlikte sürdürmüşlerdir. İranlı emeğiyle geçinen halk yığınları için ister kendi ulusu isterse yabancı unsurlar egemen olsun fazla fark etmiyordu çünkü ikisi de eziyordu. Ancak ezilenlerin haklarını koruyan, savunan, zulüm yapanlara bayrak açmış önderlerin peşinden ezilen sınıflar olarak gitmekten çekinmemişlerdir. Örneğin Şam ve Bağdat halifelerine karşı Proto Alevi (parantez içerisinde heterodoks) ayaklanmalarında (parantez içerisinde Zeyd oğlu Yahya, Ebu Müslim, daha sonraları Babek Hurremi, Maziyar ve benzeri) önemli unsur İran halklarıydı. Şimdi aynı halk Kızılbaş İhtilali'nin Tebriz'de bir devlet kurup onu yerleştirmeye çalıştığı ve silahlı mücadelede döneminde Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Timuroğulları'nın egemenliğinde Ortodoks İslam'ın Sünni ve Şii kamplarını oluşturuyordu. Dolayısıyla Alevi Kızılbaş inancına karşı düşmanca konumdaydılar. İran ülkesindeki büyük şehir merkezlerinin büyük bir kısmı Sünniydi. Gilan ve Mazanderen dahil Rey, Varamin, Kum ve Kaşkan gibi şehirler, Kuzistan ve Horasan eyaletleri ve Şabazar bölgesi geleneksel olarak 12 imamcı Şiiydiler. Bu bölgelerde Şiilik köylüler arasında da yaygındı. Aristokratik ailelerin sahip olduğu bazı kentlerde Şiiydi ve bu aileler özellikle Timuroğulları ve Sünni Akkoyunlular devlet yönetiminde görev almışlardı. Sünniler arasında Kubrevilik ve Nimetullahçılık, Şiiler arasında da Nurbahşi ve Musaşai tasavvufi eğilimleri yaygındı. Dipnot 330. Mustavfi'den aktaran B.S.Amoretti, AGY sayfa 617. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi 1502'de 15 yaşlarındaki Şah İsmail'e taç giydirildikten sonra Ehli İhtisas Kurulu'ndan lalalık kaldırılmıştı. Bunun yerine Vekili Nefisi Hümayun yani hem Mürşidi Kamil hem yeryüzü padişahı olan Şah'ın Vekili Kurumu kuruldu. R.M.Seyver'in tanımlamasıyla kurum Gilan'da Şah İsmail'in güvenliğinden sorumlu küçük yoldaşlar grubundan biri olan ve Safevi ihtilalinin parantez içerisinde doğrusu Kızılbaş ihtilali İsmail Kaygısız son sahnelerini planlayan Şamlı kabilesinin sorumluluğuna verildi. Şamlı Lala Hüseyin Bey görevi üstlendi. Dipnot 331. R.M.Savery, The Cambridge History of Islam 1, sayfa 401, The Cambridge History of Iran, Roma rakamıyla 6, sayfa 358, V.D. Şah İsmail Devlet'in kuruluşundan 6 yıl sonra 1508'de Şamlı Hüseyin Bey'i bu görevden uzaklaştırıp yerine bir İranlı atadı. Bu tarihten itibaren İran unsuru araya girmiş, kuruluşunda hiçbir katkıları olmayan aristokratik aileler ve Ortodoks Şii ulema aracılığıyla geleneksel rollerini oynamaya başlamışlardı. Yönetime katılacaklar ve sonra kendi inanç, dil, kültür ve deneyimleriyle onu ele geçireceklerdir. Görünüşte Türk-İran ortak yönetiminde denge sağlamak amacı güdülmüştü. Kızılbaş beylerin etkinliğini azaltmak anlamına gelen Şah İsmail'in bu davranışı bir İran devleti oluşturmaya yöneldiğinin ilk belirtisiydi. 1508 ile 1524 yılı arasında 5 İranlı Şah vekili birbirini izledi. Ayrıca Şah İsmail, İranlı vekilin yetkisini devletin savaş gücünü oluşturan Kızılbaş ordularının başkomutanı Emir-ül-Ümera'nınkini eşit kılmış bulunuyordu. Şah vekilliğine bir İranlının atanmasına karşı Kızılbaş Türkmenler kesiminde derhal şiddetli bir tepki doğdu. 5 vekilden en az 3'ünün Kızılbaşlar tarafından öldürüldüğü bilinmekle birlikte geri dönüş olmadı. Bazı Türkmen beylerinin muhalefetine han unvanıyla valilikler dağıtma yoluyla engel olunarak Kızılbaş askeri aristokrasisinin birliği bozuldu. Böylelikle İranlı feodal yöneticiler Çaldıran'dan önce etkili biçimde dizginleri ele geçirmiş bulunuyorlardı. Şah İsmail'in Durkadirliler üzerine yapmak istediği sefer sırasında (parantez içerisinde 1509) Osmanlı sınırında Yıldız Dağı'ndaki büyük konaklama değişen bu siyasetle ilgili olmalıdır. Sarız çevresinde Yıldız Dağı'nda yapılan toplantıdaki görüşme ve tartışmalarda Balım Sultan'ın kardeşleri Kalender Çelebi temsil etmiş. Onun başkanlığındaki dergah ve diğer ocak temsilcileri dedeler Şah İsmail'in siyasetine karşı çıkmışlardı. Anadolu'dan Türkmen geçlerinin dalga dalga bölük bölük Şah'ın ardından gidip bilmedikleri ülkelerde fetihlere girişmelerini artık istemiyorlar. Anadolu'da birlik sağlayıp Şeyh Bedrettin'in düşlerini bir Kızılbaş devletinde ama yaşadıkları topraklarda gerçekleştirmek yanlısıydılar. Kemal Paşazade tarihinde (parantez içerisinde Şah İsmail) diğer vekil içinden dahi gitse olurdu. Ol yoldan da maksuda usul bulurdu. amma yerinden deprenip bir daşla iki kuş vurmak istedi. Bahaneyle gelip Sarhaddi Rum'da, parantez içerisinde Osmanlı sınırlarında, İsmail Kaygusuz, bir zaman durmak istedi. Ta ki Anatolu'nun Kızılbaşı vesaire evbaşı ol Şemi Bezim fitrenin kenara geldi gün güyüp, her taraftan yanına cem oluna. Amma umduğun bulmadı, ol dediği iş olmadı ve içinde kızılbaş olan velayetlerin raiyetleri boyunlanıp birbirine merbut olmuştu. Parantez içerisinde bağlanmıştı İsmail Kaygusuz diye yazmakta haklıydı. Dipnot 332. Faruk Sümer AGY sayfa 29. Dipnot 45.